Ayrım 22, Kara Kutu, Soner Yalçın, sayfa 187. Türkiye rekor kırıyor. İçinizde bu antidepresan ilaçlardan almayanınız, yutmayanız kaldı mı? Pek sanmam. İnsanlara cicili bicili ambalajlı kutularda bu haplar dayatılıyor. Türkiye'de her 10 kişiden biri bu ilaçlardan kullanıyor. 2003 yılında 14.238.000 kutu antidepresan tüketirken bu sayı 2010'da 34 milyon kutu, 2015'te 43,5 milyon kutu ve 2018'de 55 milyon kutu oldu. Artış inanılmaz. Sadece Türkiye'de değil, dünyada son yıllarda bu ilaçların kullanımı o kadar yaygın bir hale geldi, getirildi ki neredeyse kullanmayan kalmadı. Çünkü insanlara sağlıklı olabilmek için önce hasta olduğunu dayatıyorlar. Siz farkında değilsiniz ama hastasınız deniyor. İngiliz gazetesi Independent'taki haberin başlığı ilginçti. Ofis çalışanları iş yerlerinde uyanık kalmak için ADFD ilaçları kullanıyor. 20 Nisan 2015. Dipnot. ADFD dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun İngilizce kısaltılmış ifadesi. Amerika'da ADD olarak ve Türkiye'de DEHB veya DEB olarak dillendiriliyor. Yetişkinler için bu ilacı ilk satan Amerikan ilaç şirketi Lilly oldu. Strattera adlı ilacı 2003'te piyasaya sürdü. Dipnot. Eli Lilly ABD merkezli küresel ilaç şirketi 1876 yılında Eli Lilly tarafından kuruldu. 18 ülkede ofisi bulunmakta ve yaklaşık 125 ülkede faaliyet göstermektedir. Şirketin merkezi Indianapolis, daha çok çocuk felci aşısı ve insülini kitlesel olarak üreten ilk şirket olma özelliğine sahip. Günümüzde en büyük psikiyatrik ilaç üreticisi, 2002 yılında dünya medyası bu şirketin sahiplerinden Ruth Lilly'nin şiirlerini yayımlayamayan ünlü Amerikan şiir dergisi Poetry Magazine'e 100 milyon dolar bağışlamasını konuştu. 1912'den beri her ay yayımlanan ve T.S. Eliot gibi büyük şairlerin ilk şiirlerini yayımlama onurunu taşıyan bu dergi, Ruth Lilly'nin gönderdiği şiirleri 1970'lerde yayımlamamıştı. Reklamı şuydu: kafanız mı dağınık, düzeniniz mi bozuk, yılgınlık? Pek çok yetişkin farkında olmadan yetişkin dikkat eksikliği sendromu çekiyor. Bu sadece bir ilaç şirketinin reklamıyla olmazdı. ABD'nin önde gelen haber dergilerinden US News and World Report yetişkinlerde ADD diye kapak konusu yaptı. Dikkat dağınıklığı ve kaygı sıkıntısı gerilim yaratan anksiyete ile başa çıkmak için yeni bir umut. Dergiye göre yetişkinler bu hastalığın farkında değildi. Dergideki bu haberden birkaç sayfa sonra Strattera ilacının reklamı vardı. Tabii ki karşıt görüşe yer verilmemişti. Böyle kampanyalarla ilaç ilk 6 ayında 1 milyondan fazla reçeteye yazıldı. Bir yıllık satışı 370 milyon dolar oldu. Hiç kusura bakmasınlar, deli doktoru gömleğini çıkarıp akıl hocası cübbesini giyen doktorların bunda rolü çok oldu. Psikiyatri tıpta uzmanlık sınavında tercih edilen ilk 5 uzmanlık arasına nasıl girdi sanıyorsunuz? Talep çok diye değil mi? Sadece psikiyatristler, psikologlar değil, danışmanlık merkezleri, gelişim ofisleri, yaşam koçları, çocuk yetiştirme ya da evlilik danışmanları yol gösteriyordu artık. Burada da karşımıza aynı ikilem çıkıyor. Daha mı çok hastalanıyoruz, yoksa daha mı çok tedavi ediliyoruz? Doğrusu şu, hastalık yaratıldı, yaratılıyor. Her insani duygusal sorun tıbbi meta haline neden getirildi, getiriliyor. Sağlık alanında dünyanın önde gelen gazetecilerinden Roy Moynihan, ilaç politikaları konusunda araştırmacı Alan Castles ile ortaklaşa kitap yazdı. Selling Sickness, Satılık Hastalıklar. Bugün dünyanın en büyük ilaç şirketlerinin pazarlama stratejileri saldırgan biçimde sağlıklı ve iyi durumdaki insanları hedefliyor. Günlük hayatın olağan iniş çıkışları sinir rahatsızlıkları oldu. Genel şikayetler korkutucu hastalıklara dönüştürüldü ve gittikçe daha fazla sağlıklı insan hastaya çevrildi. İçimizdeki ölüm, yaşlanma ve hastalık korkularını kaşıyan 500 milyar dolarlık, günümüzde 1.1 trilyon dolar, İlaç endüstrisi yaptığı promosyon kampanyalarıyla insan olmanın anlamını değiştiriyor. Wall Street'ten de anlaşılabileceği gibi sağlam insanlara hasta oldukları söylenerek kazanabilecek çok para var. Ufak sorunlar ciddi hastalıklarmış gibi resmedildiğinden, örneğin utangaçlık sosyal anksiyete belirtisi sayılıyor. Kadınlarda adet öncesi gerginlik, regl öncesi disforik bozukluk isimli bir zihin hastalığıymış gibi tanımlanıyor. Cinsellikle gündelik dalgalanmalar cinsel işlev bozuklukları oluyor. Hayatın doğal değişimlerinden biri olan menopoz bir hormon eksikliği hastalığı olarak adlandırılıyor. İş yerlerinde dikkati dağılan çalışanların ise artık dikkat eksikliği sendromu isimli bir hastalığı var. Sağlıklı orta yaş kadınların osteoporoz denilen sessiz bir kemik hastalığı, sağlam orta yaş erkeklerinin ise yüksek kolesterol isimli ömür boyu devam edecek bir hastalıkları oluyor. Yalan mı? Vince Perry, New York Manhattan'da çalışan ve uzmanlık alanı ilaç sektörü olan reklamcı, yani ilaç sektörü için yaratılan yeni hastalıkların satışını yapanlardan. Bir makalesinin adı konuyu özetliyor. The Art of Branding a Condition, bir rahatsızlığı markalaştırma sanatı. Yazısında tıbbi hastalıkların reklam yoluyla türetilmesini nasıl teşvik ettiklerini şöyle ifşa etti. Bazen az bilinen bir hastalığa dikkat çekilir. Bazen eski bir hastalık yeniden tanımlanır ve yeni isim verilir. Bazen de yepyeni bir hastalık türetilir. Reklamcı Vince Perry'nin kişisel olarak en sevdiği yeni hastalıklar şunlardı. Erektil işlev bozukluğu, sertleşme zorluğu, dikkat eksikliği sendromu, regl öncesi disforik bozukluk, Prozac ve Viagra'nın yıldızlaşmasında onun parmağı vardı. Araya girip şu notu eklemeliyim. Cinsel bozuklukları da düzelttiği iddia edilen antidepresanların, seksüel bozuklukları daha da bozarak depresyonun şiddetlenmesine yol açtığı ortaya çıktı. Araştırma Gepiron isimli antidepresanı imal eden Fabre-Kramer ilaç firması tarafından bağımsız araştırma şirketi Wakefield Research'e yaptırıldı. ABD'deki Sexual Symptoms and Side Effects in Depression, SexSet adlı araştırma antidepresan kullanan 1000 erişkin üzerinde yapıldı. 2016 yılında yapılan açıklamaya göre antidepresan kullananların %88'i ilaç kullandıktan sonra cinsel arzularının tatmin olmadığını ve bazı seksüel fonksiyonlarının azaldığını bildirdi. Cinsel bozukluk sebebiyle antidepresan kullananların %55'i hiçbir iyileşme olmadığı gibi cinsel fonksiyonlarının %73'ü ise depresyonlarının daha da kötüleştiğini bildirdi. Virginia Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü Başkanı Profesör Anita H. Clayton, antidepresanların seksüel yan etkileri birçok hasta tarafından ciddi problem olarak görülmektedir. Yapılan birçok çalışma özellikle SSRI grup antidepresanların cinsel istek azlığı, uyarılma bozukluğu, orgazm bozukluğu, ereksiyon bozukluğu gibi çok ciddi yan etkilere sebep olduğunu göstermiştir dedi. İlaç reklamlarına dönersek, Reuters Business Insight 2008 raporu küresel şirketlerin yeni hastalık pazarları üreterek ilaç satışlarıyla milyarlarca dolar kazanmasını alkışladı. İnsanların genel rahatsızlıkları algılama şeklinin değiştirilerek doğal süreçlerin hastalıklara dönüştürülme başarılarını kutladı. Neoliberal piyasa için bunlar doğal alışveriş idi. Ders hapı. Dikkat eksikliği sendromu, ADD, Attention Deficit Disorder. Amerikan Halk Sağlığı Dergisi, American Journal of Public Health yazdı. Kamu okullarındaki çocuklarda dikkat yetersizliği, hiperaktivite bozukluklarında ilaç tedavisinin kapsamı beyaz öğrencilerde %20 idi. Sadece Ritalin artışı son 10 yılda %800'e ulaşmıştı. Sadece çocuklar değil, artık futbolculara, atlara bile veriliyordu Ritalin. Dünyadaki en büyük biyomedikal araştırma merkezlerinden biri olan Washington Merkezli ki ilaç şirketlerinden maddi yardım alan Ulusal Sağlık Enstitüsü National Institutes of Health NIH bu rahatsızlığın nedenlerinin tartışmalı olduğu sonucuna ulaştı ve dikkat eksikliği sendromunun zihinsel bir hastalık olduğuna dair yeterli kanıt olmadığını açıkladı. Kaliforniya Üniversitesi'nden Profesör Lawrence Diller 1990'larda hiperaktif çocuklara yıllarca antidepresan reçete yazmış, bunun ne kadar yanlış olduğunu anlayıp 2005'ten itibaren eleştirel makaleler yazan bir pediatri uzmanı. Onlara göre diyor, erkek çocuk olmak bile neredeyse hastalık hali. Çocuk yoktu, hasta vardı artık. Risk giderme aracı ise sadece ilaç. Baksanıza, kimi araştırmalar haylazlığın ilaç tedavisi gerektiren nörobiyolojik bozukluk olduğunda ısrarcı. Bu çevrelerin sesi daha çok çıktığından Adderall satışı rekorlar kırdı. 1990 yılında 10 milyon dolar olan satışı sadece 6 yılda 520 milyon dolara ulaştı. Benim çocuğum sınavlardan 100 alsın diye yutturulan bu antidepresan 2018 yılında Netflix'te Take Your Pills adlı belgeselin yapılmasına sebep oldu. Belgeselde ilaç o kadar güzel anlatılıyor ki keşke olsa da içsek, sıkıntımızdan kurtulsak diyorsunuz. İşin özünde belgesel tadında Adderall reklamı izliyorsunuz. Diğer yandan 2012 yılında 16 milyon kişiye reçeteyle verilen bu ilacın 116 bin kişide bağımlılık sebebiyle rehabilitasyon ihtiyacı doğurduğu yıllarca saklandı. Adderall Amerika'da çok yaygın. New York Times bu ilaca ders hapı adını verdi. ABD genelinde liselerde not baskısı ve üniversiteye girme yarışı öğrencileri reçeteli uyarıcılara yöneltiyor. Okullarda ders hapı başlıyor. Manhattan'ın yukarı doğu yakası gibi varlıklı semtlerinden birçok genci tedavi eden New Yorklu psikolog Deansin Parker, ilaç kullanımı buradaki bütün özel okullarda çok yaygın. Belli bir okulla sınırlı bir kültür değil bu. Genel kültür haline gelmiş bir şeyden söz ediyoruz diyor. ABD Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi Adderall ve Vyvanse yani amfetaminler ile Ritalin ve Fokalin'i yani metilfenidatlar ikinci sınıf kontrollü maddeler olarak değerlendiriyor. Yani kokain ve morfinle aynı kefeye koyuyor. Bunun nedeni söz konusu ilaçların yüksek bağımlılık yapan tıbbi maddeler arasında bulunması. 25 Haziran 2012. Türkiye'de de özellikle öğrenciler arasında popüler hale getirildi bu ilaç. Oysa satranç turnuvalarında yasakladılar, rakibe haksızlık olmasın diye. Bence bu da reklam ürünüydü. Adderall'in faydalarını abarttığı için ki işsizliği önler bile dediler, İrlanda merkezli İngiliz ilaç üreticisi Shire Pharmaceuticals'a ABD Adalet Bakanlığı tarafından 5 milyon dolar ceza kesildiği pek haber olmadı. Shire Pharmaceuticals şirketi sadece Adderall satarak 3 milyar dolar gelir elde etmedi. Minicik bir bölümünü de Amerikan Tıp Birliği gibi yararlı kurumlara eğitim bağışı olarak verdi. Shire gibi şirketlerle mücadele etmek kolay değil. Shire Adderall'i piyasaya sürülmeden önce ÇAD adlı hasta destek örgütü kurdu. Bugün ABD'nin en büyük hasta destek örgütlerinden biri bu. Grubun Attention adlı bir dergisi var. Amaçları çocuklarında dikkat eksikliği olan ailelere yardım ederek toplumsal bir hareket oluşturmak. Ve tabii ki dergi sadece Shire şirketinden değil, Ritalin üreticisi İsviçreli Siba Geigy firmasından da para yardımı alıyor. Dipnot. Şu bilgileri bolca vermek istiyorum. Çünkü ilaç şirketlerinin pazarda nasıl büyüdüğü bilgisi ilaç sektörüne ayna tutuyor. İşte Shire, 1986'da İngiltere'de 5 girişimci tarafından kuruldu. Harry Stratford, Dennis Stephens, Peter Moriarty, Geoff Hall ve Dr. Jim Murray. 1977 yılından itibaren şirket Pharma Van Richire Pharmaceutical Company, Biochem Canada, New River Pharmaceuticals, Vivance, Gerini, Movetis, Advanced Biohealing, Ferrokin Biosciences, Ferrokins, Lotus Tissue Repair, CR Code Bioscience Incorporation, Fibrotech, Lumena, NPS Pharmaceuticals, Gatex, Natpara, Meritage, Pharma, Foresight Biotherapeutics, Dyax, Baxalta'yı satın aldı. Son şirkete ödediği para 32 milyar dolar idi. 2018 yılında ise Shire dünyanın en büyük 15. ilaç şirketi Japon Takeda Pharmaceutical Company'ye 62 milyar dolara satıldı. Bu kadar büyük paralar, bu kadar ilaç şirketinin el değiştirmesinin amacı belli değil mi? İnsan sağlığını korumak gibi ulvi bir hedef değil herhalde. Dipnot, Siba Geigy ile Sandoz'un birleşmesiyle 1996 yılında Novartis kuruldu. Novartis'in geçmişi 3 firmaya uzanıyor. 18. yüzyıl ortalarında İsviçre'nin Basel kantonunda kimyasal madde ve boya ticaretiyle faaliyet gösteren Geigy, 1859 yılında boya üretimine başlayan Siba ve 1886 yılında Basel'de kurulan kimyasal madde firması Sandoz. Türkiye'de de benzerleri var. Sorun şudur ki kamuoyu genelde insanların algısını değiştirmeye uğraşan bu tür grupların çalışma mekanizmalarından, ilişkilerinden hiç haberdar değil. Bilim yapıldığını sanıyor, çabuk kanıyor. Türkiye Psikiyatri Derneği'ne göre ülkemizde 15-55 yaş arasındaki nüfusta en yaygın hastalıklar içinde depresyon ve anksiyete bozuklukları ilk 5'te yer alıyor. İlaç şirketleri sadece hastalık yaratmıyor, her geçen yıl ilaç kullanma yaş aralığını genişletiyor. Oysa çocuk ve ergenler için kolay tanı eğilimi ciddi riskler oluşturuyor. Sadece size, yetişkinlere değil, çocuklara da sürekli hap yutturmaya başladılar. Çocuğum takıntılı, çocuğum hep korku içinde, çocuğum isteksiz, çocuğum çok hareketli, çocuğum derslerine konsantre olamıyor, çocuğumda dikkat eksikliği var. Benzerlerini söylediğiniz anda hastalığa uygun antidepresan ilaç hazır. Her evde psikolojik vaka çocuk var. Çocukların hastasın teşhisiyle güvenlerini kırarak asıl o zaman hasta yapıldığını kimse görmüyor mu? Dipnot. Yazar Raymond Queneau, Fransa'da reklamları yayınlanan Clopramazin ilacına gösterilen ilgiyi 1981'de mizah yoluyla yazdı.
Baba, bu adam bana ne yapacak?
Hiçbir şey oğlum, bir şey yapmayacak.
Madem bir şey yapmayacak, o zaman beni niye getirdin buraya?
Çünkü kendini iyi hissetmiyorsun.
Sen nereden biliyorsun iyi hissetmediğimi?
Babam enseme tokat patlatmaya hazırlanırken içeri bir adam girdi. Babam ona doktor bey diyordu.
Ufaklığın nesi varmış bakalım?
Başı ağrıyor doktor bey.
Belki de fazla çalışmaktandır.
O mu? Taş kafalının biridir o.
Bu kadarı da fazlaydı doğrusu. Taş kafalının teki olmadığım için babama dil çıkarttım. Doktor dilime baktı ve şöyle dedi.
Durumu şimdi anladım. Sakinleştirici kullanması lazım.
Ya bu ilaçların yan etkisi sonuca yaşanan ölümler? Joseph Biederman, Harvard Tıp Fakültesi'nde psikiyatri profesörü. Massachusetts General Hastanesi'nde çocuk psikofarmakoloji ve yetişkin DEHB klinik ve araştırma programları şefi. Amerikan Psikiyatri Birliği'nin çocuk psikiyatri araştırmalarında mükemmellik ödülü aldı. Amerikan Çocuk Akademisi'nin bilimsel başarı ödülünü aldı. Massachusetts Psikiyatri Derneği Ödül Komitesi tarafından üstün psikiyatrist araştırma ödülü aldı. Bu ödüllerin sebebi Profesör Biederman'ın çocuklardaki manik depresyon hastalığı yani bipolar bozukluk üzerindeki çalışmalarıydı. Bu çalışmalar sonucu ABD'de 1994-2003 yılları arasında çocuklara konan manik depresyon hastalığının teşhisleri 4 kat arttı. Bu dünyayı da etkiledi. Paralel olarak çocuklar için oldukça tehlikeli ve pahalı antidepresan ilaçları kullanılmaya başlandı. Sonuçları oldu. Rebecca Riley, 2002-2006, 4 yaşında Massachusetts'ta öldü. Muayene sonucu küçük Rebecca'nın reçeteli ilaçların birleşik etkilerinden dolayı öldüğü tespit edildi. Rapora göre günde 750 mg Depakote, günde 200 mg Seroquel ve günde 35 mg Clonidin alıyordu. Dipnot, Hollanda gibi ülkelerin sınırlarından sokmadığı bu ilaç Türkiye'de satılıyor. Rebecca 2 yaşından beri bipolar bozukluk ve DEHB teşhisiyle ilaç tedavisi görüyordu. Bu acı olay Amerikan kamuoyunu harekete geçirdi. Hedefteki isimlerden biri de yıllardır bu reçeteyi savunan Profesör Joseph Biederman idi. Tartışmalar konuyu akademisyen psikiyatrların federal yasaları ve üniversite yönetmeliklerini ihlal ederek ilaç şirketlerinden gizlice büyük miktarda para almalarına getirdi. Amerikan Senatosu Chuck Grassley başkanlığında soruşturma başlattı. Bu raporu New York Times haber yaptı. Harvard Üniversitesi'nden Profesör Joseph Biederman, ilaç şirketlerinden elde ettiği 1 milyon dolarlık geliri bildirmemişti. Profesör Biederman ilaç şirketlerinden 8 yılda en az 1.6 milyon dolar danışmanlık ücreti almıştı. Liste kabarıktı. Johnson & Johnson 2002 yılından 2005'e kadar Profesör Biederman başkanlığındaki araştırma merkezine 700 bin dolar vermişti. Ve bunun sebebi bipolar bozukluk gibi tedavilerde kullanılan şirketin Risperdal veya Risperidon ilacıydı. Dipnot. Bu olaydan 5 yıl sonra Johnson & Johnson antidepresan Risperdal ilacını doktor eczacılara rüşvet verip endikasyon dışı gerekli olmadığı halde satışını kullanımını pompaladığı için 2.2 milyar dolar ceza aldı. Rüşvet verdiği iddia edilenler biri de psikiyatrist Profesör Nada Logan Scotland idi. Amerikan Psikiyatri Birliği Başkanıydı. 22. Ayrımın sonu. Sayfa 196.